Ayrım 2. Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, Sayfa 21. Felaket Çanları. Kar yağıyor, olanca hızıyla her yeri kaplıyordu. Sokakta, park halinde duran arabaların üstleri, kaldırımların her yeri beyaza bürünmüştü. Rüzgar esiyor, hüzünlü bir melodi gibi ses çıkarıyordu. Sokak, adeta bir kuğu gibiydi. Gecenin siyahlığında süzülüyordu. Karanlığın kıyısında, sokakta bir lamba vardı. Yağan bembeyaz kar, esen rüzgarı aldırmıyordu. Kendini dahi aydınlatmayan sokak lambasında başıboş ışık yansımaları süzülüyordu. Salih pencerenin önünde oturmuş, dalgın dalgın dışarıyı seyrediyordu. Sokağı, kaldırımları, arabaları inceledi. Hepsi birbirinden farksız görünüyor, kara teslim oluyordu. Sanki beyaz bir tuvale bakıyordu. Gözüne birden sokak lambası çarptı. "Karanlığın içinde tek başına kalmışsın, tıpkı benim gibi," diye söylendi lambayı izlerken. Kendi gibi gördüğü lambanın bıraktığı gölgeye takılıp kalmıştı. "Ne işin var senin orada?" diye sordu. Gözlerinin önünden süzülen bu ışığı aynadaki aksine benzetiyordu. İçinde nereden geldiğini bilmediği bir kızgınlık vardı. Görevi her zaman olduğu gibi aydınlatmak olan lambaya kızmıştı. Yüksek sesle konuşmaya başladı. Ona bağırıyor, sanki sesini duyurmaya çalışıyordu. Camın ardında durmakla yetinmeyip pencereyi açtı. Fazlasıyla alkol almıştı. Kaç şişe içtiğinin farkında olmadığından ne yaptığını da idrak edemiyordu. Pencereden dışarıya bağırmaya başladı. "Ne yapıyorsun orada? Tek başına neyi başaracağını sanıyorsun? Karanlığı sen mi yok edeceksin? Aydınlığı sen mi var edeceksin?" Sokak lambasıyla adeta kavga ediyordu. Sesini duyan annesi korku ve endişe içinde odaya girdi. Oğlunun neden bağırdığını anlayamamıştı. "Kime bağırıyorsun?" diye sordu. Annesi yorgundu. Oğluyla ilgili sorunları vardı. Yaptığı taşkınlıkların birçoğunu gençliğine vermişti. Bu geceye kadar elinden geldiğince münakaşa etmemeye çalışmış, olanları görmezden gelmişti. Şimdi ise dayanamamıştı. Oğluna, "Yeter artık, bıktım senden, anlıyor musun? Bu sefer niye sinirlendin? Allah'ın cezası, kavga edecek kimseyi bulamadın da sıra lambaya mı geldi? Gir içeriye çabuk, hemen pencereyi kapat," demiş, öfkesinden kendine hakim olamamıştı. Ona çok kızgındı. Küçük oğlu artık büyümüş, 16 yaşında koca bir delikanlı olmuştu. Her şeye kızan, aniden parlayan, herkesle kavga eden birisi olup çıkıvermişti. Annesi oğlunun bu halini anlayamıyordu. İsyankar davranışlarına bir sebep bulamamıştı. Salih, küçük bir çocuk gibi azarlanmasına sinir olmuştu. Oysa daha önceki zamanlarda, en kötü tartışmalarında bile annesine saygısızlık yapmamıştı. Sesini dahi yükseltmez, bu yüzden abisine hep kızardı. Son bir ayda çok değişmişti. Hemen her fırsatta tartışıyorlardı. Kimi zaman annesini beğenmiyor, yaptıklarını eleştiriyor, hatta bazen hakarete varan sözler sarf ediyordu. Herhangi bir sebepten dolayı sinirleniyor. Evde kim var ise acısını ondan çıkarıyordu. Bağırıp çağırdıktan sonra bir hışımla evden çıkıp giderdi. Günlerce eve dönmediği zamanlar oluyordu. Annesi, "Neredesin, kiminle kalıyorsun?" diye sorduğunda herhangi bir yanıt alamıyordu. Bu sorularla Salih kavga çıkartmak için yeni bir bahane bulmuş oluyordu. Annesinin sözlerine çok içerlemişti. Sinirlendiği zaman elleri titrer ve sağ gözünün altı seyirmeye başlardı. Yine başlamıştı. Bir hırsla pencerenin önünden doğruldu. Ona doğru yöneldi. Üstüne yürüdü. Kalbinde daimi bekleyen kıvılcımları vardı. Annesi, öfke rüzgarıyla gelmiş, yanan küçük topları dağıtmıştı. Yangın her yere sıçrıyordu. Sıçrayan ateş parçaları, söndürülmesi mümkün olmayan alevlere dönüşecek, önüne ne gelirse yutacaktı. Salih, içindeki acının tesirindeydi. Aklında kimsenin onu anlamıyor oluşu vardı. Bu düşünceyle kendini her zamankinden daha fazla yalnız hissetmeye başladı. Tek başına kalmanın sebebini annesine yüklemek istiyordu. Canını acıtmak için avazı çıktığı kadar bağırdı. "Sana ve senin söylediklerine dayanamıyorum. Anlamıyor musun anne? Katlanamıyorum sana. Bu evden nefret ediyorum. Tek bildiğiniz anlamadan, dinlemeden azarlamak, kötülemek, hor görmek. Başka bir şey bilmez misiniz siz? Öyle ya, evin yaramaz çocuğu benim. Bir günah keçisi bulmuşsunuz. Oh ne rahat. Suçluyu buldunuz, hadi kesin cezasını," diyerek etrafa öfke kusarken annesi sözünü kesti. "Ne istersen yaptım oğlum. Okumam dedin, olur dedim. Kuaför olacağım dedin, hiç istemesem de yine de olur dedim. Sırf sen mutlu ol diye kabul ettim. Sevdiğim bir meslekte çalış istedim. Haksızlık ediyorsun. Sana verdiğim emeklerime yazık ediyorsun. Nankörlük etme. Sana hem anne hem baba olmaya çalıştım. Bildiğimce, elimden geldiğince sana babanın yokluğunu, eksikliğini hissettirmedim. Hatam var ise kusuruma bakma," diyerek sitem etti. Salih yalnızlık hissi, öfkenin esiri olmuş kalbiyle kendi ailesinin arasında yalnız kaldığının fikrini çok benimsemişti. Son günlerde tek gerçeği hayatta bir başına olduğunun inancıydı. hayatın bütün yükünü bir başına omuzladığına inanmıştı. Ona göre henüz 16 yaşındaydı ve yaşıtlarının yaptığı gibi aylak aylak, işsiz güçsüz gezebilirdi. Kendi parasını kendi kazanmayıp ailesine külfet olabilirdi. Bunların hiçbirini yapmıyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bayan kuaföründe kalfa olarak çalışıyor, akşama kadar bin bir türlü insanla uğraşıyordu. Tek kötü alışkanlığı, akşam birkaç şişe bira içmekti. Ne olmuştu sanki? Günün yorgunluğunu, akşam arkadaşlarıyla sohbet ederek atıyor, geceleri de arkadaşlığında kalıyordu. O saatten sonra alkollü bir halde eve gitmeyi, annesinin onu öyle görmesini istemiyordu. Birkaç gece de eve gelmeyince ne oluyordu sanki? Tek keyfinden de kendisini mahrum etmek istiyorlardı. Annesinin yaptığı haksızlığı içine sindirememişti. Bu kadar acımasız olunamayacağını düşünüyordu. Kalbi kırılmış, ilk kez bu kadar canı yanmıştı. Annesinin kadir kıymet bilmiyorsun deyişi onu yıkmıştı. Bu doğru değildi. Düşüncelerinin etkisinde bağırmaya başladı. Bu doğru değil anne, derken sesi titriyordu. Aldığı alkolün tesiri azalmaya başlamış, dilindeki pelteklik yok olmuştu. Artık öfkesini tamamen kontrol edebiliyordu. Annesiyle tartışmasına, ona kızmasına, sinirlenmesine alışmıştı. İlk defa kalbi kırılmış, içinden bir şeylerin kopup gittiğini fark etmişti. Annesi onu yargısız itham etmiş, sırtını dönmüştü. Kendini ihanete uğramış gibi hissetti. Hayatta en sevdiği varlık onu anlamamıştı. Anlamak için çaba da göstermiyordu. İçinde fırtınalar kopmuştu. Sanki göğsünde bir yanardağ patlamış ve o yanardağdan kuvvetli sızılar sızıyordu hücrelerine. Göğsünün ortasında kırılıp dökülenlerin altında annesine olan sevgisi kalmıştı. Kırgınlığını, kızgınlığını da ekleyip etrafa saldırmaya başladı. Odada ne varsa kırmış, bir yandan da bağırmıştı. Bu doğru değil, ben nankör değilim. Sesi tüm sokakta yankılanmış, arabalara, kaldırımlara, sokak lambasına çarpıp odaya geri dönmüştü. Etrafta sağlam tek bir şey kalmamış, sanki bir deprem yaşanmıştı. Geriye kalan enkazda tek bir canlı yoktu. Oda, Salih'in ruhunda yaşanan depremin aynası gibiydi. Bir duvar kenarına çökmüş, yağmurdan kaçmak ister gibi kuytu bir köşeye saklanmıştı. Elinde kırık bir bira şişesi, kollarında kesilen yerlerinden kalma, kuruyan kan lekesi vardı. Diline iki kelime yapışıp kalmıştı. Doğru değil. Bağırmaktan sesi kısılmıştı. Mırıldanır gibi ağzından sözcükler dökülüyordu. Birden elindeki şişeyi fark etti. Alkol almalıydı. Tamamen ayılmadan daha fazla içmeliydi. Ancak bu şekilde yaşadıklarını unutabilirdi. Kendince acısını hafifletmenin, yaşadıklarını unutmanın başka bir yolu yoktu. Sindiği duvar dibinden ayağa kalktı. Odasından çıktı. Dur, bu halde nereye gidiyorsun? Sözlerini duymazdan gelerek hiçbirisine kulak asmadan evden çıktı. Salih henüz 16 yaşındaydı. 2000 yılının Aralık ayında bir gece yarısında zaman meçhule akmaktaydı. Vakitsiz evden çıkışı hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Yaşanan bu geceyi kendi de dahil olmak üzere hiç kimse bir daha unutmayacaktı. Kuşlar gibi hür olmak. Salih evden çıktıktan sonra marketin yolunu tuttu. Birkaç şişe bira alırken cebinde yeni aldığı telefonu çaldı. Satın almadan önce ne çok heves etmişti. Haftalarca para biriktirmiş, dükkanın önünden her geçtiğinde hayran hayran seyretmişti. Bütün arkadaşların da vardı. Aslında en çok annesi için almıştı. Ne zaman isterse oğlunu arayabilecek, ona kolayca ulaşabilecekti. Henüz kullanmasını yeni öğrendiği telefonun ekranına bakarken annesinin sözleri geldi aklına. ''Oğlum, paranı böyle şeylere harcama. Kaç kuruş kazanıyorsun sanki? Sen onlara yetişemezsin. Senin etin ne, budun ne?'' Derin bir iç çekerek ekranda yazılı olan isme baktı. Ahmet'in aradığını görünce bir telaşla telefonu açtı. ''Alo, Zaza neredesin? Nerede olacağım? Seni bekliyoruz.'' ''Neden? Kuzen bir saat önce aradım, söyledim ya.'' ''Tamam ya Sarı Başak, nevaleyi aldım geliyorum. Az sabredin lan, hadi görüşürüz. Çabuk ol.'' Telefonu kapatıp kasanın yanına gitti. Aldıklarının ücretini ödeyip marketten çıktı. Aklındaki karmaşık düşüncelerin ışığında her zaman buluştukları yerin yolunu tuttu. Sokağın ortasında yürüyen bir adam vardı. Bir sağa bir sola doğru yönelen adımlarına, etrafa olur olmaz attığı kahkahalara eşlik ediyordu. Bu şekilde yoluna devam ediyordu. Yanında kimseyi umursamadan yürüyen birkaç kişi daha vardı. Ahmet ve arkadaşları kendi kendilerine konuşuyorlar, kimin ne söylediğinin farkına varmadan her şeye gülüyorlardı. Yanından geçtikleri insanlar sarhoş olduklarını sanıyorlardı. Biraz daha yürüdükten sonra bir parkta durdular. İçine girmeden parkın duvarlarına oturdular. Hiçbirinin daha fazla yürümeye takati yoktu. Kendilerini buldukları yere bırakmışlardı. Nerede kaldı bu adam? Boş ver be adamım, gelir nasıl olsa. Sen takılmana bak. Merak etmeyin, gelirim dediyse gelir. Şişeleri kapmış, yoldadır. Sıkma canını Ahmet. Kafamız güzel, dünya güzel. Gelir gelir. Kendi aralarında konuşurlarken Salih göründü. Eli kolu poşet doluydu. Kuzen marketi satın almışsın. Hayırdır? Vaşak, bugün bana dokunmayın. Zazan, bizden önce başlamışsın. Asıl size ne oluyor? Kıkır kıkır kız gibi gülüyorsun. Oğlum, anlayalım yani. Salih arkadaşlarının şen şakrak halini görünce mutlu olmuştu. Hatta hoşuna dahi gitmişti. Sonra elden ele gezen sigarayı gördü. Etrafta salınan keskin bir koku yoktu. Açık havada oldukları için ancak kuzenine sarılınca fark edebilmişti. Bir köşeye oturup aldığı bireyi içmeye başladı. Daha fazla dayanamayarak kimya mühendisliği bölümünde okuyan kuzenine sordu. Vaşak, bu ne? Sen de ister misin kuzen? Ne olduğunu boş ver be Zaza. Gel yanıma şöyle. İki çift laf edelim. İyi, gelelim, ne varsa orada. Helal sana kankam. Anlat bakalım, bugün ne oldu? Alsana sen de. İyi gelir. Hadi bir nefes içine çek. Dur be oğlum. Şurada adam derdini anlatacak. Anlatmasın diyen mi var Memo? Önce bir kafası güzelleşsin, sonra sana hayatını bile anlatır. Nedir bu ya? Nasıl kafamı güzelleştirecek? Merak ettim oğlum. Çatlatmayın adamı. Zaza, hiç deneme bile. Başta iyi gelir. Birkaç hafta sonra bize küfür etmeye başlarsın. Yedi ceddimizin canını okursun. Hiçbir şey olmaz be kuzen. Sen bakma ona. Bir iki defa içmekten kimin hayatı kaymış? Aslanım, sen beni dinle. Canın istemediği zaman yanına bile yaklaşmazsın. Olur biter. Kuzenin ne zaman sana yanlış yaptı? Hadi bir nefes al sen de. Salih söyleneni yapmıştı. Kuzenin uzattığı, kağıda sarılmış esrardı. Kalbinde hafif bir çarpıntı olmaya başladı. O ne söylerse kesinlikle doğru olduğunu düşünüyordu. Ona sonsuz güveniyordu. Amcasının oğlunu kendi abisinden daha çok seviyordu. Yine haklı çıkmış, Salih gevşemeye başlamıştı. Garip bir mutluluğun içindeydi. Gülüyordu. Durmadan kahkahalar atmaya başladı. Oh, işte böyle. Yarasın koçum. Şimdi anlat bakalım. Mehmet, Ahmet'in yaptığına çok sinirlenmişti. Kimya mühendisliğini kazanacak kadar aklı, zekası yerinde olan bir insanın nasıl böyle bir şey yapabildiğine inanamıyordu. Salih'in duygusal yapısını ve şu anda çok kötü bir halde olduğunu biliyordu. Bunları nasıl göremediğine içten içe kızdı. Bu adam bu kafayla tam burslu bir bölümü nasıl kazandı diye kendine sordu. İçinden Ahmet'e söylenirken Salih'in onu seyrettiğini gördü. Zaza, geldiğinde neyin vardı? Valide ile kavga ettik be kankam. Her zamanki tantana işte. Salih bir yandan gülüyor, bir yandan da dili döndüğünce herkesin onu anladığını sanarak olayı anlatıyordu. Eve geç gidiyormuşum, para vermiyormuşum diye yine valide bağırdı çağırdı. Ortalık kötü karıştı. Bu sefer çok kırdı beni. Kuzen, nankör müyüm ben? Söylesene kanka, yapılanı ne zaman inkar ettim? Yengem kızgın olduğu için öyle söylemiştir. Sakinleşince hatasını anlar, merak etme. Kuzen, sen de yengemi arada görün. Kanka, asla iyiliği unutmazsın. Tabii ki kötülüğü de. Diğer dediklerine bir şey söyleyemem. Ama doğruya doğruya söyledikleri. Eve çok geç gidiyoruz. Annen haklı bence. Bence de. Boş verin ya. Hadi içelim. Herkes halinden memnun, içkilerini içiyorlardı. Kahkahalar atılıyor, espriler havada uçuşuyordu. Salih, veterinerlik fakültesinde okuyan Mehmet'in evinde sızdığı yerden kendine gelmeye başladı. Ne zaman biraların bittiğini, nasıl geldiklerini hatırlamıyordu. Uyandığında önce nerede olduğunu anlayamamıştı. Her zaman erken kalkar, kahvaltısını iş yerine vardıktan çok sonra yapardı. Bu sabah ise hemen bir şeyler yemek istedi. Kurt gibi acıkmıştı. Başı çok ağrıyordu. Elini yüzünü yıkadıktan sonra aynaya bakınca gözlerini görmüştü. Kıpkırmızı olduğu için ağrısı olduğunu zannetti. Hangi ilacı kullanacağını en iyi kuzeninin bileceğini düşünerek yanına gitti. Vaşak, kalk hadi. Ne var lan? Sabahın köründe bu saatte derdin ne? Başım ağrıyor. Doktora benzer bir halin mi var? Ağrı kesici var mı? Ahmet yattığı yerden doğrulup mantosuna uzandı. Cebinden bir ilaç çıkartıp uzattı. Al şunu, git başımdan. Salih kuzeninin sert tavırlarına anlam verememişti. Ağrı kesiciyi alıp iş yerine gitmek için evden çıktı. Saat 8'e geliyordu. Çok geç kalmıştı. Hızlı adımlarla yürüyor. Aynı zamanda da neden geç kaldığına dair patronuna söyleyeceği yalanları düşünüyordu. Karnı çok açtı. Neyse ki patronu gelmeden iş yerine varabilmişti. Akşamdan beri kapalı olan dükkan çok havasız kalmıştı. Bir çırpıda pencereleri açtı. Sonra mutfağa gitti. Yiyecek bir şeyler aradı. Bayat ekmeklerden başka bir şey bulamadı. Büyük bir parça bölerek yemeye başladı. Geç kalmışlığın verdiği telaşla oradan oraya koşuyordu. Havlu askılığını dışarıya çıkarıyor, ekmeğinden bir parça yiyordu. Bir elinde süpürge ortalığı süpürüyor, diğer elindeki ekmeğinden bir parça daha koparıyordu. Aceleyle temizlik yapıp elindeki ekmeği yemeye çalışırken kalfası içeriye girdi. Askerden yeni gelen Cem 6 haftadır burada çalışıyordu. Salih onun yüzüne bakmadan hoş geldin demiş, işine devam etmişti. Cem onun neden böyle davrandığını anlayamadı. Henüz çok fazla tanımasa da daha önce hiç böyle bir tavırla karşılaşmamıştı. Çok üstelemedi, kimseye bir şey bahsetmedi. Olayın büyümemesi için ustasına bir şey anlatmadı. Bu seferlik çocukluğuna vermişti. Bir daha tekrarlarsa güzel bir şekilde uyaracaktı. Mutfağa gidip ocağa çay suyunu koydu. Boş boya kutularını çöpe atıp dolu olanları dolabın içine yerleştirdi. Daha fazla dayanamayıp söylenmeye başladı. Salih, buraların hali ne böyle? Dükkanı saat kaçta açtın? Oldu bayağı. Temizliğe yeni mi başladın? Oğlum, burası leş içinde. Benim bir tanecik. Patron gelmeden toparlayalım hemen. Böyle görürse çıramızı yakar. Ağabeyim, canım benim. Uyuyakalmışım. Bugün geç kaldım. Akşam vaşak bizdeydi. Belli halinden. Yine akşam içtiniz değil mi? Ahmet'e neden vaşak diyorsun? Çocukken askeri bir belgesel seyretmiştik. Vaşak yavrusunu büyüten avcının vaşağın doğasına dönme eğilimi karşısındaki duyduğu acı ve kaygıyı anlatıyordu. Kuzeninle ilgisi ne? Sevimli, şirin yavru. Artık büyümüş ve evcilleşmek yerine doğaya açılmak için sabırsızlanmış ama besi hayvanlarını vahşi hayvanlardan korumak isteyen avcı, büyüttüğü vaşağın doğaya bıraktığında karşı karşıya kalacaklarını bilmekte ve bu ikilemde çaresizliğe teslim oldu. Vaşak doğasına geri döner. Artık avcı ve vaşak karşı karşıya kaldı. Sana film anlat demedim oğlum. Dur abi, işte adam vaşak ile mücadele ederken bizimki bağırmaya başladı. Ben bir vaşağım, duydun mu? Bana bundan sonra Vaşak Ahmet diyeceksin. Duyduk duymadık demeyin. Cem dinlediği hikayeyi komik bulmuştu. Yüzüne alaycı bir gülümseme yerleşmişti. Akşam yine sapıttınız değil mi yavru vaşaklar? Evet ama... Oğlum, kaç defa diyeceğim sana. Şu zıkkımı izinli olduğunda iç diye. Öğleden sonraya kadar yatarsın. Ne kokuyorsun sen böyle? Ağzınla içmiyor musun şunu? Salih tam akşam olanları anlatacaktı ki patronu iş yerine geldi. Ahmet'in neden öyle davrandığını, anlayamayışını, akşamın ne kadar güzel geçtiğini, bundan sonra hep mutlu olmak istediğini söyleyemedi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.